Ayrım 19 Çöküş Jared Diamond Sayfa 197 Kopan. Yıkılışın bir örneği olarak küçük fakat yoğun şekilde inşa edilmiş, Batı Honduras'taki Copan olarak bilinen sitede kalıntıları yer alan ve arkeolog David Webster'ın son iki kitabında tarif edilmiş şehre daha detaylı olarak bakalım. Copan'da tarımsal amaçla kullanılan en iyi kara parçası, nehir vadisi boyunca uzanan verimli alüvyonlu toprağa sahip 5 adet cepten meydana gelir ve toplam 10 mil karelik bu ceplerin en büyüğü Copan cebi olarak bilinir ve 5 mil karedir. Copan'ı çevreleyen alanın büyük kısmı dik tepelerden oluşur ve tepelik alanın yaklaşık yarısının %16'lık bir eğimi bulunur. Ki bu da Amerika'da bir otobanda karşılaşacağınız en dik tepenin yaklaşık iki katı bir eğimdir. Tepelerdeki toprak daha az verimli ve vadi toprağına göre daha asitli ve fosfat bakımından da daha fakirdir. Bugün vadi zemininde elde edilen mısır, hızlı erozyondan etkilenen ve 10 yıllık dönemlerde verimliliğinin 1/4'ünü kaybeden tepe yamaçlarında yetiştirilen mısırın 2-3 katıdır. Ev kazı alanlarının sayılarından tahmin edildiği kadarıyla Copan Vadisi'ndeki nüfus artışı 5. yüzyıldan itibaren hızlı şekilde artmış ve M.S. 750-900 yıllarında yaklaşık 27 binlik bir nüfusla doruk noktasına ulaştı. Copan'da Maya yazılı tarihi M.S. 426'ya karşılık gelen bir Maya takvim tarihiyle başlar ve sonraki yıllarda anıtlarda Tikal ve Teotihuacan'daki soylularla ilgili kayıtlara rastlanmıştır. Kralları öven saray anıtlarının inşası özellikle M.S. 650 ile 750 tarihleri arasında çok fazlaydı. M.S. 700'den sonra kralların dışında soylular da harekete geçtiler ve kendi saraylarını inşa etmeye başladılar. M.S. 800'e kadar her biri yaklaşık 250 kişiyi alacak odalardan oluşan 50 binadan meydana gelen yaklaşık 20 kadar saray bulunuyordu. Tüm bu soylular ve aileleri kral ve saray halkının köylülere yüklediği yükü arttırıyordu. Copan'daki son büyük binalar M.S. 800 civarında yapılmıştır ve olasılıkla bir kralın adını taşıyan bitmemiş bir mihraptaki son Maya tarihi miladi takvimdeki M.S. 822'ye denk gelir. Copan Vadisi'nde farklı tipteki doğal ortamlarda yapılan arkeolojik araştırmalar bu bölgelerde düzenli bir sırada yerleşim yapıldığını gösterir. Çiftçilik yapılan ilk alan vadi tabanındaki büyük Copan cebiydi ve burayı 4 cep takip etti. İnsan nüfusunun arttığı bu dönemde tepelerde bir nüfus oluşmadı. Bu artan nüfus vadi tabanındaki üretimin kısa nadas dönemleri çifte ekim ve sulamayla gelişmesiyle kalkındırılmış olmalıdır. M.S. 650'ye doğru insanlar tepe yamaçlarına da yerleşmeye başladılar. Ancak bu tepeler sadece bir yüzyıl boyunca ekildiler. Tepelerde yerleşen nüfusun Copan'ın toplam nüfusuna oranı maksimum %41'e ulaştı. Ve bu oran daha sonra düşerek nüfus yine vadi ceplerinde yoğunlaşmaya başladı. Nüfusun tepelerden çekilmesine ne sebep olmuştu? Vadi zeminindeki bina kalıntılarında yapılan kazılar buraların 8. yüzyılda tortuyla kaplandığını göstermiştir. Bunun anlamı tepe yamaçlarının erozyona uğradığı ve muhtemelen toprağın verimliliğini kaybetmesidir. Bu asitli verimsiz tepe toprağı vadiye taşınmış ve daha verimli vadi toprağının üstünü örterek tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemişti. Tepelerin bu eski terk edilişi düşük verimliliği olan ve toprakları kısa zamanda tükenen tepelerde tarlaları olan modern Maya tecrübesiyle benzerlik göstermektedir. Tepe yamaçlarındaki erozyonun nedeni açıktır. Önceden toprakları örten ve koruyan ormanlar kesilmiştir. Tarihi polen örnekleri tepelerin üst yükseltilerini kaplayan çam ormanlarının bir süre sonra tamamen yok olduğunu göstermektedir. Hesaplamalar kesilen bu çam ağaçlarının çoğunun yakıt olarak yakıldığını, geri kalanın ise inşaatlarda ya da alçı yapımında kullanıldığını vermektedir. Klasik dönem öncesi Maya yerleşim alanlarında bina yapımında bol miktarda alçı kullanıldığı dönemde alçı üretimi orman alanlarının yok olmasının başlıca nedeni olmuş olabilir. vadilerde tortu birikimine yol açması ve vadide yaşayanların ağaç kaynaklarını tüketmesi yanı sıra ormanların yok edilmesi vadi tabanında insan yapımı bir kuraklığa neden olmuş olabilir. Zira ormanlar su çevriminde önemli bir rol oynamaktadır ve orman alanlarının azalması yağmur yağışında da azalmaya yol açmaktadır. Kopan arkeolojik kazı alanlarında bulunan yüzlerce iskelet, gözenekli kemik yapıları ve dişlerdeki hastalık çizgileri gibi ipuçlarından herhangi bir hastalık ve beslenme bozukluğu yaşayıp yaşamadıklarına dair belirtiler açısından incelenmiştir. İskeletlerden edinilen bilgilere göre Kopan sakinlerinin sağlıkları M.Ö. 650'den 850'ye kadar hem seçkinlerin hem sıradan halkın arasında bozulma göstermiştir. Ancak sıradan halkın sağlık durumu daha kötüdür. Kopan nüfusunun tepelerde yaşadığı dönemde önemli ölçüde arttığını hatırlayın. Daha sonra tepelerdeki tüm o yerleşim birimlerinin terk edilmesi, daha önce tepelere bağımlı olan ekstra nüfusun beslenme yükünün şimdi vadi tabanına binmesi ve 10 mil karelik vadi zeminindeki gıda kaynakları için çok daha fazla insanın rekabet etmesi anlamına geliyordu. Bu aynı modern Ruanda'da olduğu gibi çiftçilerin en iyi toprak parçası için birbirleriyle savaşmasına sebep olacaktı. 10. Bölüm. Kopan kralı istediği güç ve lükse karşılık olarak vaat ettiği yağmur ve zenginliği veremediği için tarımsal başarısızlığın suçu ona atılacaktı. Bu M.Ö. 822'de bir Kopan kralından son kez bahis geçmesinin ve M.Ö. 850'de kraliyet sarayının yıkılmasının bir açıklaması olabilir. Bununla birlikte bazı lüks tüketim ürünlerinin hala üretiliyor olması, bazı soyluların kralın düşüşünden sonra M.Ö. 975'lerde hala yaşam tarzlarını sürdürmeyi başardıklarını göstermektedir. Doğal camdan eşyalardan hesap edildiğinde Kopan'ın toplam nüfusunun krallara ve soylulara ait parçalardan edinilen bilgilere göre çok daha hızlı arttığı görülmektedir. Milattan sonra 950'lerde tahmini nüfus yaklaşık 15 bin ya da ulaşılan en yüksek nüfus olan 27 binin %54'üydü. Bu nüfus Kopan Vadisi'nde yaşandığına dair hiçbir işaretin kalmadığı milattan sonra 1250 yıllarına kadar küçülmeye devam etti. Orman ağaçlarının polenlerinin yeniden belirmesi, bölgede insanların kalmadığı ve ormanı yeniden yeşermeye başladığına dair bağımsız bir delil teşkil etmektedir. Çöküşlerin karmaşıklığı. Buraya kadar anlattığım Maya tarihinin genel çerçevesi ve detaylı Kopan örneği Maya'nın çöküşünü neden ele aldığımızı açıklıyor. Ancak hikaye daha karmaşık bir hal alıyor ve bunun en az 5 tane sebebi var. Birincisi tek bir büyük klasik çöküş yerine biri El Mirador ve diğer bazı Maya şehirlerinin çöktüğü M.Ö. 150 yıllarında preklasik çöküş, diğeri Tikal'de hiç anıtın dikilmediği 6. yüzyılın sonu ve 7. yüzyılın başlarındaki dönemde Maya kesintisi olarak bilinen olmak üzere bazı bölgelerde iki daha küçük çöküşün yaşanmasıydı. Aynı zamanda klasik çöküşte var olmaya devam eden ve sayıca artan nüfus topluluklarının bulunduğu bölgelerde bazı postklasik çöküşler yaşanmıştır. 1250 yıllarında Chichen Itza'nın düşüşü ve 1450 yıllarında Mayapa'nın düşüşü gibi. İkincisi klasik çöküş tam olarak tamamlanmamıştı. Çünkü İspanyollarla savaşan yüz binlerce Maya vardı. Bu klasik doruk dönemdeki Mayalardan sayıca daha azdı. Ancak bu kitapta detaylı şekilde anlatılan diğer eski topluluklardan çok daha fazla insan demekti. Çöküşten sağ kalanlar sabit su kaynaklarının bulunduğu kuzeyde sarnıçlı bölgelerde, kuyu bulunan kıyı alanlarında, güneydeki göl yakınında ve alçak alanlardaki nehir kenarlarında yoğunlaştılar. Bununla birlikte önceleri Maya'nın can damarı olan güney bölgelerde nüfus tamamen yok olmuştu. Üçüncüsü nüfusun çöküşü, kazı bölgelerindeki ev ve cam eşyaların sayısından çıkarıldığı kadarıyla Kopan örneğinde olduğu gibi bazı durumlarda Maya takvimindeki tarihlere göre çok yavaş gerçekleşmiştir. Klasik çöküş sırasında ilk planda yıkılan şey krallık kurumuydu. Dördüncüsü şehirlerin çöküşü aslında bir güç döngüsünden başka bir şey değildi. Bazı şehirler daha güçlü hale geliyor, daha sonra düşüşe geçip başka bir şehir tarafından alınıyor, sonra yeniden çıkışa geçip komşu şehri alıyor ve toplam nüfusta bir değişiklik yaşanmıyordu. Örneğin 562 yılında Tikal şehri, rakip şehirler Karakol ve Kalakmul tarafından yenilgiye uğradı. Tikal kralı yakalandı ve öldürüldü. Bununla birlikte Tikal yeniden güç kazandı ve 695 yılında Tikal pek çok diğer şehirle beraber klasik çöküşü yaşamadan önce, son Tikal anıtları milattan sonra 869 tarihlidir, rakip şehirlere karşı yine üstünlük sağladı. Benzer şekilde Kopan şehri de 738 yılına kadar kral Vaksaklahun Ubah Kavil, unutulmaz 18 tavşan çevirisi sayesinde Maya merakları tarafından tanınan bir isimdir. Rakip şehir Kuyrugua tarafından yakalanıp öldürülene kadar güçlüydü ve yenilgilerinin ardından yarım yüzyıl boyunca daha güçlü kralların yönetimi altında başarılar kazandı. Son olarak Maya'nın farklı bölgelerindeki şehirler farklı yörüngelerde çıkışa ve inişe geçtiler. Örneğin kuzeybatı Yucatan yarımadasındaki Puuc bölgesi 700 yıllarında neredeyse hiç insan barındırmazken güney şehirlerinin yıkıldığı 750 yılından sonra nüfus patlamasına uğradı. 900 ve 925 yılları arasında nüfus açısından doruğa ulaştı ve 950-1000 yılları arasında yeniden çöktü. Maya'nın merkezinde büyük bir yerleşim birimi olan ve dünyanın en büyük piramitlerinden birine sahip olan El Mirador, M.Ö. 200 yıllarında kuruldu ve Kopa'nın yükselişinden uzun zaman önce, M.Ö. 150 yıllarında yıkıldı. Kuzey Yarımadası'ndaki Chichen Itza, M.Ö. 850 yıllarında büyüdü ve 1000 yıllarında kuzeyin ana merkezi olan şehir, 1250 dolaylarında bir iç savaş ile yıkıldı. Bazı arkeologlar bu beş karmaşık durum nedeniyle bir klasik Maya çöküşünü kabul etmezler. Ancak bu açıklama bekleyen şu gerçekleri görmezden gelmek olur. Milattan sonra 800 yıllarında Maya nüfusunun özellikle güneyde nüfusun en fazla yoğunlaştığı ovalarda %90 ile 99 oranında yok olması, kralların uzun hesap takvimlerinin ve diğer bazı kompleks politik ve kültürel kurumların yok olması. Burada söz konusu olan klasik bir Maya çöküşü, yani üzerinde duracağımız konu hem bir nüfus hem de bir kültür çöküşü. Savaşlar ve kuraklıklar. Maya çöküşlerine bağlı olarak kısaca bahsettiğim iki konunun daha tartışılması gerekiyor. Savaş hali ve kuraklıkların rolü. Arkeologlar uzun zaman Mayaların kibar, barışçıl insanlar olduğuna inandılar. Artık Maya'da savaş halinin ciddi, kronik ve çözülmez olduğunu biliyoruz. Çünkü gıda kaynakları ve taşımacılıktaki kısıtlılık herhangi bir Maya prensliğinin, Azteklerin, Orta Meksika'da ve İnkaların Antlar'da yaptıkları gibi bütün bölgeyi bir imparatorluk altında birleştirmesine imkan vermemiştir. Arkeolojik kayıtlar klasik çöküş dönemine doğru savaşların çok daha şiddetli ve sık olduğunu göstermektedir. Bunun delili son 55 yılda çeşitli alanlarda yapılan keşiflerden gelmektedir. Pek çok Maya yerleşim birimini çevreleyen dev surlarda yapılan arkeolojik kazılar, taş anıtlar, vazolar, 1946'da Bonampak'ta keşfedilmiş ünlü duvar resimleri üzerindeki canlı savaş ve esir betimlemeleri, pek çoğunda zaferleriyle övünen kraliyet yazılarının bulunduğu Maya yazıtlarındaki deşifreler. Maya kralları birbirlerini esir almak için savaştılar ve kötü şekilde yenilgiye uğrayan krallardan biri Kopan kralı 18. Tavşan'dı. Esirlere feci şekilde işkence edilmesi, parmakların koparılması, dişlerin çekilmesi, alt çenenin kesilmesi, dudakların ve parmak uçlarının kesilmesi, tırnakların çekilmesi ve dudakların çivilenmesi gibi ve esirin yine en feci şekilde infaz edilmesi, esiri kollarından ve bacaklarından büyük bir topa bağlanması ve bağlanan esirin bir tapınağın dik taş merdivenlerinden aşağı yuvarlanması gibi anıtlarda ve duvar resimlerinde açık şekilde resmediliyordu. Mayalarda savaş hali iyi belgelenmiştir ve şiddet farklı türde ortaya çıkar. Çeşitli krallıkların birbiriyle olan savaşları, bir krallık içindeki şehirlerin bağımsızlıkları için merkeze baş kaldırmaları, tahtı ele geçirmeye çalışan sözde kralların meydana getirdiği şiddetten kaynaklanan iç savaşlar. Tüm bu savaşlar kralları ve soyluları kapsadığı için anıtlarda tarif ve resmedilmiştir. Bahsedilmeye değer görülmeyen, bununla birlikte çok daha sık meydana gelmiş olabilecek savaşlar ise sıradan halkın toprak için yaptığı savaşlardı. Çünkü nüfus artışı aşırıydı ve toprak az bulunur olmuştu. Maya'nın çöküşünü anlamada önemli bir diğer konu sıklıkla tekrar eden kuraklıktı ve bu konu özellikle Mark Brenner, David Hoddle, Edward Dewey ve Florida Üniversitesi'ndeki çalışma arkadaşları tarafından incelenmiş Richardson Gill'in son kitabında konu edilmiştir. Maya göllerinin zeminindeki tortu katmanları arasında saklanmış yapı maddeleri bize meydana gelen kuraklık ve çevresel değişiklikler hakkında fikir vermektedir. Örneğin alçı taşı, kalsiyum sülfat, göl suyu bir kuraklık sırasında buharlaşarak yoğunlaştığında gölün tortu katmanı içine çökelir. Oksijen 18 izotopu olarak bilinen oksijenin ağır formunu içeren su da kuraklık sırasında yoğunlaşırken daha hafif formdaki oksijen 16 izotopu içeren su buharlaşıp gider. Göldeki yumuşakçalar ve kabuklu sınıfından hayvanlar kabukları içine oksijen alırlar ve gölün tortu katmanları arasında korunurlar. Ta ki iklim bilimciler bu küçük hayvanların ölümünden çok sonra içlerindeki oksijen izotoplarını inceleyene kadar. Bir tortu katmanının radyokarbon tarihi, alçı taşı ve oksijen izotop analizlerinden elde edilen kuraklık ve yağmur şartlarının görüldüğü yaklaşık yılı belirler. Aynı göl tortu katmanları polinolojistlere de ormanların yok edilmesi, orman ağaçlarının polenlerinde bir azalma olurken çimen polenlerinde bir artış gözlenir ve toprak erozyonu, kalın çamur birikintisi ve yıkanan toprakta mineraller gözlenir hakkında bilgi vermektedir. Dipnot, polinolojist, polen ve sporları inceleyen bilim adamı. Göl tortu katmanlarındaki radyokarbon tarihi çalışmalarına dayanarak iklim bilimciler ve çevre bilimciler Maya bölgesinin M.Ö. 5500 ile 500 yılları arasında nispi olarak daha sulak olduğu sonucuna vardılar. M.Ö. 475 ile M.Ö. 250 yılları arasındaki dönemde klasik dönem öncesi Maya uygarlığının yükselişinden hemen önce bu topraklar kuruydu. Milattan önce 250'den sonra daha ıslak bir iklimin geri gelişi klasik çöküş öncesi yükselişi kolaylaştırmış olabilir. Ve daha sonra milattan sonra 125 ve 250 yılları arasındaki kuraklık El Mirador ve diğer yerleşim birimlerindeki klasik çöküş öncesi ile bağlantılı olabilir. Bu çöküş sonrasında yeniden nemli bir iklim yaşandı ve klasik Maya şehirleri kuruldu. Bu çıkış milattan sonra 600'de Tikal ve diğer bazı yerleşim birimlerindeki düşüşe rastlayan geçici bir kuraklık dönemi sırasında kesintiye uğradı. Son olarak milattan sonra 760 yıllarında son 7000 yılın en kötü kuraklığı yaşandı. Milattan sonra 800 civarında doruk noktasına ulaşan kuraklık büyük olasılıkla klasik çöküşle ilişkilidir. Maya bölgesindeki kuraklıkların dikkatli bir analizi bu kuraklıkların yaklaşık 208 yıllık aralıklarla meydana geldiğini göstermektedir. Bu kuraklık döngüleri güneşten gelen radyasyondaki küçük varyasyonlardan dolayı olabilir ve olasılıkla Yucatan'da güneye doğru kayan yağmur eğrisi nedeniyle kuzeyde daha kurak, güneyde daha nemli, Maya bölgesinde daha şiddetli yaşanmıştır. Güneşten gelen radyasyondaki değişikliklerin sadece Maya bölgesinde değil, değişiklik göstermekle birlikte tüm dünyada etkili olması beklenebilir. Gerçekte iklim bilimciler Maya'dan çok uzaktaki bazı tarih öncesi uygarlıklarda yaşanan diğer bazı çöküşlerin, örneğin M.Ö. 2170 dolaylarında dünyanın ilk imparatorluğunun çöküşünün, Mezopotamya Akat İmparatorluğu, milattan sonra 600'lerde Peru kıyılarındaki 4. Moche uygarlığının çöküşünün ve milattan sonra 1100 dolaylarında Antlardaki Tiwanaku uygarlığının çöküşünün bu kuraklık döngülerinin doruğa ulaştığı tarihlere rastladığını belirtmişlerdir. Kuraklığın klasik çöküşe katkıda bulunduğunu varsayan en safiyane hipoteze göre milattan sonra 800 dolaylarında meydana gelen tek bir kuraklık tüm bölgeyi etkilemiştir. Tüm Maya merkezlerinin aynı zamanda düştüğü öne sürülebilir. Gerçekte daha önce gördüğümüz gibi klasik çöküş M.S. 760-910 yılları arasında bazı şehirlere dokunmazken farklı zamanlarda farklı merkezleri vurmuştur. Bu gerçekten ötürü pek çok Maya uzmanı kuraklığın rolüyle ilgili olarak şüpheci bir yaklaşım içindedir. Ancak gerektiği gibi dikkatli olan bir iklim bilimci, kuraklık hipotezini böyle makul olmayan, son derece basitleştirilmiş bir şekilde ifade etmeyecektir. Yağmur yağışının bir yıl ile bir sonraki yıl arasında değişen hassas yoğunluk varyasyonları, nehirlerin okyanus tabanına döküldüğü kıyılarda yıllık tortu analizleriyle hesaplanabilmektedir. Bu çalışma M.S. 800 civarındaki kuraklığın 4 kez doruğa ulaştığı ve ilkinin daha az şiddetli olduğunu göstermiştir. M.S. 760 yıllarında 2 kuru yıl, daha sonra M.S. 810 ile 820 arasındaki 10 yıllık dönemde daha büyük bir kuraklık. M.S. 860'larda 3 yıllık bir kuraklık ve M.S. 910'larda 6 kurak yıl daha. İlginçtir ki Richardson Jill çeşitli büyük Maya merkezlerindeki taş anıtlardan elde edilen son tarihlerden çöküşün farklı yerleşim birimlerinde 3 aşamada gerçekleştiği sonucuna varmıştır. M.S. 810, 860 ve 910 yıllarında ki bu en şiddetli 3 kuraklığın yaşandığı tarihlerdir. Herhangi bir yıldaki kuraklığın şiddet olarak farklı bölgelerde değişiklik göstermesi, dolayısıyla bir dizi kuraklığın farklı yıllarda farklı Maya merkezlerinin yıkılmasına yol açarken, sarnıç, kuyu ve göl gibi güvenilir su kaynakları olan merkezlerin ayakta kaldığını düşünmek şaşırtıcı olmayacaktır. Güney Ovalarının Çöküşü. Klasik çöküşten en çok etkilenen bölge büyük olasılıkla daha önce bahsettiğimiz iki nedenden ötürü Güney Vadileri'ydi. Bu bölge yoğun nüfusa sahipti ve yağmur yağdığında sarnıçlar ve kuyularla suya ulaşılamayacak kadar su katmanının üzerinde olduğu için çok ciddi su problemi yaşanıyordu. Güney Vadileri klasik çöküş döneminde nüfusunun %99'undan fazlasını kaybetti. Örneğin Merkez Pete'nin nüfusu klasik Maya çöküşünün doruğunda tahmini olarak 3 ile 14 milyon arasındaydı. Oysa İspanyollar bölgeye vardığında burada sadece 30 bin insan vardı. Cortes ve İspanyol ordusu 1524-1525'te Merkez Pete'ni geçtiğinde Mısır bulabilecekleri o kadar az köyle karşılaştılar ki neredeyse açlıktan öleceklerdi. Cortes büyük klasik Maya şehirleri olan Tikal ve Palenque'nin birkaç bildik kalıntılarını açtığında hiçbir şey duymadı ve hiçbir şey görmedi. Çünkü bölge tamamen ormanla kaplanmış, burada yaşayan kimse kalmamıştı. Nasıl olmuştu da böyle milyonluk büyük bir insan nüfusu ortadan kaybolmuştu? Kendimize aynı soruyu 4. bölümde Chaco Kanyonu'ndaki Anasazi nüfusu için de sormuştuk. Amerika'nın güneybatısındaki kuraklıklar sırasında yaşanan Anasazi vakası ve bunu müteakip Pueblo Kızılderili toplulukları ile bir benzetme yapacak olursak, Güney Maya vadilerindeki bir bölüm nüfusun Maya çöküşü sırasında büyük bir nüfus artışı yaşayan sarnıç ve kuyulara sahip Kuzey Yucatan'a göç ederek hayatta kaldıkları sonucuna varırız. Ancak nasıl binlerce Anasazi mültecinin Puebloların arasına göçmen olarak kabul edilmesine dair hiçbir delil yoksa, Maya'daki milyonlarca Güney Vadi halkının kuzeyde göçmenler olarak yerleştirildiklerine dair de hiçbir işaret bulunmamaktadır. Kuraklıklar sırasında Amerika'nın güneybatısında olduğu gibi Maya nüfusundaki azalmanın bir bölümü elbette açlıktan, susuzluktan ölmelerini ya da az miktarda bulunan kaynaklar için birbirlerini öldürmelerini içermektedir. Azalmanın diğer bir bölümü doğum oranlarındaki düşüşü veya çocuk ölümlerindeki artışı yansıtıyor olabilir. Başka bir deyişle nüfus azalması büyük olasılıkla yüksek ölüm oranıyla düşük doğum oranlarını içermektedir. Başka yerlerde olduğu gibi Maya bölgesinde de geçmiş tarih şu an için bir derstir. İspanyolların bölgeye gelmesiyle birlikte Merkez Peten nüfusu hastalıklardan ve İspanyolların işgaliyle ilgili diğer sebeplerden ötürü M.S. 1714'te toplam 3000 kişiye kadar düştü. 1960'lara kadar Merkez Pete'nin nüfusu sadece 25 binlere kadar yükseldi ki bu klasik Maya nüfusunun doruğa ulaştığı rakamın hala %1'inden azdı. Daha sonra göçmenler Merkez Pete'ne akın ettiler. Buranın nüfusunu 1980'lerde yaklaşık 300 bine çıkararak yeni bir orman yok etme ve erozyon dönemine eşlik ettiler. Bugün Pete'nin yarısı bir kez daha ormanları yok olmuş ve ekolojik olarak değerden düşmüş haldedir. Honduras'ın tüm ormanlarının dörtte biri 1964 ve 1989 yılları arasında tahrip edilmiştir. Maya'nın mesajı. Klasik Maya çöküşünü özetleyecek olursak 5 tane güçlük belirleyebiliriz. Bununla birlikte bunlar hakkında Maya arkeologlarının kendi aralarında şiddetle karşıt görüşte olduklarını biliyorum. Çünkü bu faktörler Maya'nın farklı bölgelerinde farklı öneme sahip oldular. Detaylı arkeolojik araştırmalar Maya'nın sadece bazı yerleşim birimleri için yapıldı ve Maya'nın can damarının çoğu kısmı nüfustan neredeyse yoksun olup çöküş sonrası ormanlar yeniden yeşerdikten sonra neden yeniden canlanmaması hala şaşırtıcıdır. Bu uyarılar bir yana bana öyle geliyor ki güçlüklerden biri mevcut kaynakların yetişemediği nüfus büyümesiydi. Bu Thomas Malthus'un 1798'de öngördüğü ve bugün Ruanda'da 10. bölüm, Haiti'de 11. bölüm ve başka yerlerde önemli rol oynayan bir çıkmazdır. Arkeolog David Webster'ın kısaca belirttiği gibi çok sayıda çiftçi toprağın çoğunda çok fazla ekin yetiştirmiştir. Nüfusla kaynaklar arasındaki bu uyumsuzluğu daha da kötüleştiren ikinci bir güçlük bulunuyordu. Orman katliamlarının ve tepe erozyonlarının etkileri kullanılabilir, çiftlik alanlarında azalmaya sebep olmuş, muhtemelen ormanların yok edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kuraklık, toprağın besin kalitesinin azalması, diğer toprak problemleri ve tarlaları saran eğrelti otlarıyla mücadele bu sorunu şiddetlendirmiştir. Üçüncü güçlük az sayıdaki kaynaklar için çok daha fazla insanın savaşması ile artan savaşlardı. Kronik hale gelen Maya savaş hali çöküşten hemen önce doruk noktasına ulaştı. En az 5 milyon insanın belki de daha fazlasının prenslikler arasında çiftçilik için güvenli olmayan alanlar yaratıp Colorado eyaletinden 104 bin mil karelik daha küçük bir alanda sıkıştığını düşünecek olursak bu hiç de şaşırtıcı bir durum değildir. Bu savaş hali prenslikler arasında kimseye ait olmayan araziler ortaya çıkararak tarım için ayrılan arazileri daha da azaltmış olmalı. Diğer bir güçlük iklim değişikliğiydi. Klasik çöküş sırasındaki kuraklık Maya'nın yaşadığı ilk kuraklık değildi. Ancak en şiddetli olanıydı. Önceki kuraklıklar döneminde Maya topraklarının hala yerleşim yapılmamış bölümleri vardı ve kuraklıktan etkilenen yerlerde yaşayan halk yer değiştirerek kendilerini kurtarabiliyorlardı. Bununla birlikte klasik çöküşe kadar topraklar tamamen doldu. Civarda boş, faydalı topraklar yoktu ve tüm nüfusun güvenilir su kaynaklarına sahip az miktarda alanda barındırılması söz konusu değildi. Beşinci güçlük olarak neden kralların ve soyluların toplumlarını temelinden sarsan bu çok açık problemlere bir çözüm getiremediklerini merak etmeliyiz. Görünüşe göre başlıca konuları kendilerini zengin etmek, savaşmak, anıt dikmek, birbirleriyle rekabet etmek ve bu faaliyetleri desteklemek amacıyla köylülerden yeterince gıda alabilmek gibi kısa vadeli amaçlar üzerinde yoğunlaşıyordu. İnsanlık tarihindeki pek çok lider gibi Maya kralları ve soyluları da uzun vadeli problemlerle uğraşmadılar. Bu konuya 14. bölümde yeniden değineceğiz. Son olarak dikkatimizi modern dünyaya çevirmeden önce hala bu kitapta ele almamız gereken bazı geçmiş toplumlar bulunuyor. Maya ve 2 ve 4. bölümlerde tartışılan geçmiş toplumlar arasındaki paralellikler bizi çoktan etkisi altına alıp şaşkınlığa sürüklemiş durumda. Paskalya Adası, Mangareva ve Anasazi'de olduğu gibi Maya'nın çevre ve nüfus problemleri artan savaş hali ve sivil çekişmelere yol açmıştır. Paskalya Adası ve Chaco Kanyonu'nda olduğu gibi Maya nüfusu doruğa ulaştıktan sonra politik ve sosyal çöküşler yaşanmıştır. Paskalya Adası'nın kıyı tarım alanlarının yüksek alanlara genişlemesi ve mimbrelerin de tarımın düzlüklerden tepelere çıkmasına paralel olarak Kopan halkı da düzlüklerden yüksekteki teme yamaçlarına yayılmış, tepelerdeki tarımsal patlama iflas ettiğinde geride beslenmesi gereken çok daha büyük bir nüfus bırakmıştır. Paskalya Adası'ndaki yöneticilerin çok daha büyük heykeller dikmesi ve Anasazi seçkinlerinin kendilerini 2000 turkuaz boncuktan oluşan kolyelerle ödüllendirmesi gibi Maya kralları da modern Amerika CEO'larının müsrif tüketimlerini hatırlatır şekilde birbirlerine daha ve daha kalın alçıyla kaplı, çok daha etkileyici tapınaklarla üstün gelmeye çalışmışlardır. Paskalya liderlerinin ve Maya krallarını toplumlarına yönelik gerçek büyük tehditler karşısındaki pasiflikleri de aralarındaki paralelliklerden bir diğeri. 19. ayrımın sonu. Sayfa 207.